Ayrım 2. Eşya hukuku. Sayfa 14. 2. Eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet. Ayni hakkı tanımlarken bunun eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan hak olduğunu belirtmiştik. Bu doğrudan hakimiyet, hak sahibinin eşyadan hakkına uygun şekilde yararlanması için hiç kimsenin araya girmesine, aracılık etmesine ihtiyacı bulunmamasında kendini gösterir. Bu husus, aynı hakların alacak hakları ile karşılaştırılmasında daha iyi belli olur. Alacak hakkı, hak sahibine borçludan bir edimi yerine getirmesine talep yetkisi verir. Alacak konusu mal olduğu zaman da bu böyledir. Bu talep uyarınca edimi yerine getirme yükümü de sadece borçluya aittir, diğer kişileri ilgilendirmez. Bu sebeple borçludan başka kişilerin edimin yerine getirilmesine engel olan davranışları, borç ilişkisinin ihlalini teşkil etmez. Çünkü bu ilişki sadece alacaklı ile borçlu arasındadır. Ancak üçüncü kişilerin alacaklının hakkını elde etmesine engel olan fiilleri, ahlaka aykırılık teşkil ettiği ve alacaklıya zarar vermek için bilerek işlendiği takdirde, BK M41-F2 uyarınca bir haksız fiil sorumluluğuna yol açabilir. Borç ilişkisinin sadece alacaklı ile borçlu arasında bir bağ olması, üçüncü kişileri ilgilendirmemesi, alacak hakkının nispi bir hak olarak vasıflandırılmasına yol açar. Aynı hak ise eşya üzerinde doğrudan hakimiyet sağlar. Herhangi bir kişiden bir edimi yerine getirmesinin istenmesi söz konusu değildir. Aksi halde araya vasıta giriyor demektir ki bu hakimiyetin doğrudan doğruya olmadığını ifade eder. Hakimiyet doğrudan doğruya olunca hak sahibi herkesten bu hakimiyetini ihlal etmemelerini isteyebilir. Bu sebepledir ki aynı hakların mutlak hak olduğu ifade edilir. Şimdi vereceğimiz örneklerin yukarıdaki açıklamaların daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını umarız. Örnek 1. A, B'den bir bisiklet satın alınca, alıcı A'nın bisiklet üzerinde hiçbir hakkı ve hakimiyeti yoktur. A, sadece satıcıya karşı bisikletin teslimi ve mülkiyetin naklini talep yetkisine sahiptir. Satış sözleşmesi yalnız A ile B arasında bir bağ meydana getirir. B'nin borcu üçüncü kişileri ilgilendirmez. Bu sebeple B bisikleti A'ya vereceği yerde C'ye satıp teslim etse ve mülkiyeti C'ye nakletse A, B ile aralarındaki satış ilişkisinden doğan alacak hakkını C'ye karşı kullanıp bisikleti C'den talep edemez. Ancak şartları gerçekleşirse C'ye karşı BK M41-F2'ye dayanan bir tazminat davası açabilir. Örneği biraz değiştirelim. Bisiklet henüz B'de iken H bu bisikleti çalsa A, B'ye karşı olan alacağını H'den talep edemez. Keza bisiklet B'de iken Ü bu bisiklete çarparak bunu kırsa A, Ü'den tazminat da isteyemez. Zira A'nın B'ye karşı olan alacak hakkı Ü'yü ilgilendirmez. Nihayet Ü bisikleti B'nin bir borcu için haciz ettirirse A bisikleti hacizden kurtaramaz. Halbuki A bu bisikletin maliki olup da bunu B'ye emanet etmiş olsa ve B bu bisikleti C'ye satsa A eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyeti sebebiyle bisikletin kendisine ait olduğunu bilerek bunu satın alan C'ye karşı mülkiyet hakkını ileri sürerek bisikleti C'den alabilir. Veya H bisikleti B'den çalsa A bisikleti H'den alabilir. Keza bisiklet B'de iken Ü çarpıp bisikleti kırsa A Ü'den tazminat isteyebilir. Nihayet bisiklet B'nin bir borcu için haczedilmiş olsa A bisikleti hacizden kurtarabilir. İç if K M96 ve devamı iflasta iç if K M228. Bu hallerde C, H veya Ü A'nın bisiklet üzerindeki aynı hakkını ve onun doğrudan doğruya hakimiyetini ihlal etmişlerdir. Örnek 2. A, B'nin bisikletini kiralasa fakat sonradan B bisikleti C'ye satıp mülkiyeti C'ye devretse A bisikleti kullanmasına müsaade etmesini C'den isteyemez. Zira kira A ile B arasında bir ilişkidir. C'yi ilgilendirmez. Halbuki B'ye ait bu bisiklet üzerinde A bir intifa hakkı sahibi ise B bisikleti C'ye satsa bile bisikleti A'nın kullanmasına C uymakla yükümlüdür. Çünkü A bisiklet üzerinde aynı hak sahibidir. Herkes gibi C de bu hakka uymakla yükümlüdür. 3. Herkese karşı ileri sürülebilirlik. Yukarıdaki açıklamalarımız göstermiştir ki eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetin etkisi, herkesin bu hakimiyeti sağlayan hakka uyma, onu ihlal etmeme yükümlüdür. Aynı hakkı kim ihlal ederse hak sahibi hakkına uymasını ondan isteyebilir. Buna aynı hakkın herkese karşı ileri sürülebilme özelliği veya aynı hakkın mutlaka hak olma niteliği denir. Yukarıdaki örneklerde A'nın aynı hakkını C'ye, H'ye, Ü'ye karşı ileri sürebilmesi bu niteliği belirlir. Bu niteliği belirtir. 3. Aynı hakların diğer haklardan ayrılması. 1. Diğer mutlak haklardan ayrılması. Aynı hakları diğer mutlak haklardan ayırmaya yarayacak unsur, aynı hakkın konusunun eşya olmasıdır. Bu yönüyle aynı haklar, fikri haklardan, kişilik haklarından ve velayet hakkından kolayca ayrılır. 2. Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan real obligation ayrılması. A. Ayrımın dayanağı. Eşya ile ilgili olmayan alacak hakları ile aynı hakların karşılaştırılması dahi söz konusu olamaz. Eşya ile ilgili alacak hakları ile eşya üzerindeki aynı hakların ayrılmasını sağlayacak unsur, borç ilişkisinde alacaklının borçludan bir edimi yerine getirmesini talep yetkisine karşılık, aynı haklarda hakkın eşya üzerinde doğrudan doğruya bir hakimiyet sağlaması ve herkesin buna uymakla yükümlü olmasıdır. Herkesin uyma yükümünün bir olumsuz borç, yapmama borcu ve aynı hakkın bir çeşit borç ilişkisi sayılmasının neden doğru olmadığını yukarıda açıkladığımız için tekrar üzerinde durmuyoruz. Bugün normal borç ilişkileriyle aynı hakların ayrılması bir güçlük taşımıyorsa da eşyaya bağlı borç, real obligation adı verilen bir kısım borç ilişkilerinin aynı haklardan ayrılması İsviçre doktrininde tartışmalara yol açmıştır. Türk doktrininde uzun süre üzerinde durulmamış olan bu tartışmanın anlaşılabilmesi için önce eşyaya bağlı borç kavramı hakkında kısa bir bilgi vermemiz gerekiyor. Eşyaya bağlı borçlar, bir kimseyi bir mala malik olduğu için yükümlülük altına sokan borçlardır. Bu borçlar, bir sözleşmenin ancak taraflarını borç altına sokacağı prensibine istisna teşkil etmekte ve bir kimse borçlanma yolunda bir irade beyanda bulunmadığı halde sırf bir malın maliki olduğu için bir borçla yükümlü olmaktadır. Örnek olarak, A, lehine taşınmazında bir geçit ittifakı kurulan B, bir de ayrıca bu geçitin bakımını üzerine alsa, A lehine aynı hak olan irtifak hakkından başka bir de alacak hakkı tanınmış olur. Taşınmazı B, C'ye, o da D'ye devretse, D bir aynı hak olan A'nın irtifak hakkına uymaya mecbur olduğu gibi, ayrıca geçidin bakımı borcu ile de yükümlü olur. Borcun bağlı olduğu malın her malikinin borçla yükümlü olmasını, diğer bir ifadeyle alacaklının alacak hakkını malın her malikine karşı ileri sürebildiğini göz önünde tutan bazı yazarlar, bu hakların aynı hak durumuna girdiğinden, aynileştiğinden, aynı etki kazandığından, aynı talep sağlandığından bahsetmişlerdir. Bir şahsi hakkın etkisinin kuvvetlenmesini hakkın niteliğini değiştirmeyeceğini ve onu bir aynı hak yapamayacağını, aynı talep sağlayamayacağını İsviçre'de ilk defa açıklıkla ortaya koyan Profesör Gull olmuştur. Eşyaya bağlı borçların diğer borçlara nazaran özelliği şudur ki, alacaklı borcun bağlı olduğu malın her malikine karşı alacak hakkına sahip olabilmektedir. Fakat bu, hakkın aynı hak olması demek değildir. Zira eşya üzerinde yine de vasıtasız hakimiyet yoktur. Alacaklı borçtan edimi yerine getirmesini istemektedir. Eşyaya bağlı borçlarda alacak hakkı yine de alacaklı ile borçlu arasında bir bağdır ve üçüncü şahısları ilgilendirmediği için hak herkese karşı ileri sürülemez. Üçüncü bir kişi borcun ifasına engel olsa alacaklı ona karşı hakkını ileri süremez. Özellik sadece borçlunun tayini tarzındadır. Yalnız hemen işaret etmek isteriz ki malın bir sonraki maliki borçla yükümlü olmakta ise de bu borç önceki malikin borcunun yeni malik üzerinde devamı değildir. Aslında eşyaya bağlı olan doğmuş borçlar değil, borç doğması imkanıdır. Her malik kendi mülkiyeti devresinde doğan borçtan şahsen kendisi sorumlu kalır. Çeşitli kurumlar incelenirken eşyaya bağlı borç kavramı üzerinde yeniden duracağız. Burada ele alınan husus eşyaya bağlı borçların aynı haklarla karşılaştırılmamasıdır. B. Ayrımın sonuçları. Aynı hakların nitelik itibariyle alacaklardan ayrılması herkese karşı ileri sürülebilme özellikleri dışında şu önemli sonuçlara yol açar. 1. Aynı hak bir şey üzerinde vasıtasız hakimiyet sağlayan hak olduğundan ancak mevcut ve belirli şeyler aynı hak konusu olabilir. Buna belirlilik prensibi de denir. Halbuki henüz var olmayıp ileride ortaya çıkacak bir mal bir alacak hakkına konu teşkil edebilir. 2. Aynı hak vasıtasız hakimiyet sağladığından hak sahibi hakkından vazgeçmek için hiç kimsenin izin veya onayına tabi değildir. Halbuki bir alacak hakkından ancak borçlunun rızası ile vazgeçilebilir. 4. Aynı hakların sınıflandırılması, tasnifi. Aynı haklar çeşitli açılardan gruplandırılabilir. Şöyle ki, 1. Sağladığı yetkiye göre. Aynı haklar mal üzerinde hak sahibine sağladıkları yetkiye göre iki büyük gruba ayrılırlar. A. Mülkiyet hakkı. Hakkın sağladığı yetki en geniş şekilde ise, tam ise bu aynı hak mülkiyet hakkıdır ve sahibine hakkın konusu olan şeyden kullanma, usus, ürünlerinden yararlanma, fructus ve malı tüketme, eski deyimle sarf ve istihlak edebilme, abusus yetkilerini sağlar. B. Sınırlı aynı haklar. Şayet hakkın sağladığı yetki sınırlı ise, sınırlı aynı hak söz konusu olur. Mülkiyetin karşısında yer alan bu ikinci grup, aynı haklar sahibine mülkiyette bulunan yetkilerden birini veya ikisini sağlar. Sınırlı aynı haklar sağladıkları sınırlı yetki açısından şu gruplara ayrılırlar. AA, irtifak hakları. Bunlar, hak sahibine mal üzerinde kullanma veya yararlanma yetkisini veya her ikisini sağlayan haklardır. Hak sahibinin maldan yararlanması aktif şekilde olursa, olumlu irtifak hakkı, geçit irtifak hakkı gibi, hak sahibinin maldan yararlanması malikin yetkilerini kullanmasına engel olma tarzında olursa, olumsuz irtifak hakkı, manzara kapatmama irtifakı gibi söz konusu olur. İrtifaklar sağladıkları yararlanma yetkisine göre de çeşitli adlar alırlar. Üst, inşaat hakkı, kaynak irtifakı, geçit irtifakı vesaire. BB, rehin hakları. Bunlar hak sahibinin bir alacağını güvence altına alan ve alacak tahsis edilemediği zaman rehin edilen malın satılması suretiyle elde edilecek para ile alacağın karşılanması yetkisini sağlayan haklardır. Malın değerinden yararlanma yetkisi veren rehin haklarının mal üzerinde sağladıkları vasıtasız hakimiyet, mal sahibinin aracılığına ihtiyaç olmaksızın malın paraya çevrilmesi hususundaki yetki de kendini gösterir. CC, taşınmaz yükü. Bir taşınmaz malikinin mülkü dolayısıyla o taşınmaz karşılık olmak üzere diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye mecbur tutulmasıdır. Görüldüğü üzere taşınmaz yükü, taşınmaz da güvence altına alınan bir eşyaya bağlı borç ilişkisidir. Hak sahibi taşınmaz malikine karşı o taşınmaz da güvence altına alınmış bir alacak hakkına sahiptir. Bir cephesiyle alacak hakkı olan taşınmaz yüküne aynı hak vasfı veren, tıpkı rehinde olduğu gibi güvence teminat fonksiyonudur. Malın paraya çevrilmesi hususunda rehin hakkı sahibine sağladığı vasıtasız yetkidir. 2. Hakkın konusu olan şeye göre. Aynı hakkın konusunu teşkil eden şeye göre de aynı haklar taşınırlar üzerinde, aynı haklar ve taşınmazlar üzerinde aynı haklar olarak da başka bir gruplandırmaya tabi tutulabilirler. 3. Hak sahibinin tayin edilmiş tarzına göre. Normal olarak aynı hakkın sahibi bu hakkı kazanmış olan kişidir, fakat bazı hallerde aynı hakkın sahibi başka bir maldaki yetkiye göre tayin edilir. Örnek olarak, X taşınmazı üzerinde bir geçit irtifakı kişi olarak A'ya tanımış olabileceği gibi bu hak kişi olarak A'ya değil de başka bir taşınmaz olan X taşınmazının maliki kim olursa ona tanınmış olabilir. Bu ikinci halde geçit irtifakının sahibini tayin için X taşınmazının malikinin belirlenmesi gerekir. Birinci halde irtifak A'ya kişi olarak tanınınca şahsa kişiye bağlı aynı hak, ikinci halde ise X taşınmazına bağlı yani eşyaya bağlı aynı hak söz konusu olur. Bunlar bizim önerdiğimiz deyimlerdir. Türk doktrininde birinci hal için şahsi kişisel irtifak, ikinci hal içinse aynı irtifak veya arzi irtifak terimleri kullanılmıştır. Fakat kişisel, şahsi irtifakların sanki ayni hak olmadığı izlenimini uyandıracak bu deyimleri, irtifaklar dışında ayni hakkın bir belirli kişiye değil, bir başka malın malikine tanındığı haller için kullanmak ise iyice tuhaf olmaktadır. Örnek olarak, X taşınmazının maliki olarak bir belirli kişi A veya başka bir taşınmaz Y'nin maliki gösterilmişse, birinci halde kişisel şahsi mülkiyet, ikinci halde ayni mülkiyet deyimlerini kullanmak gerekecektir. Bunun bir hayli tuhaf bir ifade olacağını söyleyebiliriz. Bu sebeple biz ayni hakkın bir belirli kişiye ait olduğu haller için kişiye şahsa bağlı ayni haklar, başka bir malın malikine tanındığı haller için eşyaya bağlı ayni haklar deyimlerini kullanmayı tercih ediyoruz. Eşyaya bağlı ayni haklardan taşınmaza bağlı olanlar eşya hukuku bakımından önem taşır. Bu haklar bağlı oldukları taşınmaz mülkiyetinden bağımsız olarak devredilemezler, rehnedilemezler. Hakkın bağlı olduğu taşınmaz mülkiyetinin başkasına intikali, bağlı hakkı da yeni malike geçirir. Taşınmaz üzerindeki mülkiyetin sona ermesi buna bağlı hakkı da sona erdirir. Taşınmazın rehnedilmesi halinde bu taşınmaz mülkiyetine bağlı haklar da rehnin kapsamına girer. Ayni hakların içinde bir grup vardır ki onlar da ayni hak ne bir belirli kişiye ne de bir başka malın malikine değil, güvence altına aldığı alacağın sahibine aittir. Bunlar rehin haklarıdır. Rehnin güvence altına aldığı alacağın sahibi kim olursa, rehin aynı hakka da ona ait olur. Zira rehin hakkı alacağı ait bir feyri haktır. Bu sebeple bunlara da feyri aynı haklar denir. 5. Ayni haklara hakim olan prensipler. Eşya hukukunda bir kısım prensipler ancak belirli konuları ilgilendirdiği halde bazı prensipler ise bütün ayni haklar için geçerli olmaktadır. Belirli konuları ilgilendiren prensipler, örnek olarak ayni hakkın hukuki işlem ile kazanılmasının illi, sebebe bağlı veya soyut sayılması, sınırlı ayni hakların sırası gibi o konular incelenirken ele alınacaktır. Biz şimdilik burada eşya hukukunun bütününü kapsayan prensipler üzerinde duracağız ki bunlar 1. Belirlilik, muayyenlik, 2. Kamuya açıklık, alenilik, 3. inancın korunması, 4. sınırlı sayı ve tipe bağlılık, 5. hak düşürücü süre veya zaman aşımı işlememesi prensipleridir. 1. Belirlilik, muayyenlik prensibi. Bir ayni hakkın konusu ancak belirli bir şey olabilir. Bir kere ancak sınırlandırılmış maddi varlıklar hukuken eşyadır. Keza bir şeyin parçaları bütünden ayrılıp ayrı bir varlık teşkil etmedikçe ayrı bir ayni hak konusu olamazlar. Bir atın baş tarafına bir kişinin, kuyruk tarafına bir başkasının malik olması mümkün değildir. İki kişi ancak atın tamamına, her zerresine paylı mülkiyet sahibi olabilirler. Aynı prensip bir malı ile bütünleyici parça teşkil edecek şekilde birleşmiş şeyler için de geçerlidir. Bütünleyici parçalar bağımsızlıklarını kaybettikleri için ayrı bir ayni hak konusu olamazlar. Bir ampulün camına bir kişinin, teline başka bir kişinin ayrı ayrı malik olmaları mümkün değildir. Fakat hemen işaret edelim ki bir şey üzerindeki ayni hak şeyin bütününü kapsar ise de sağlayacağı yararlanmanın sadece malın bir kısmı üzerinde toplanmasına bir engel yoktur. Bir geçit irtifakı bir taşınmazın sadece bir kısmından yararlanma sağlar ama taşınmazın bütünü bu irtifakla yüklüdür. Taşınmaz parçaları ayrılıp hukuken bağımsızlık kazanmadıkça yalnız bir parçaya ait bağımsız bir ayni hak kurulamaz. M.K. M.854 hükmü rehin hakkı bakımından bu prensibin bir ifadesidir. Ancak M.K. M.857 paylı mülkiyette pay rehnine imkan vermektedir. Kat mülkiyeti kanunu bu prensibe istisna getirmiştir. Bu kanunda bir binanın bütünleyici parçası olan kat, daire vs. bölümlerinin ayrı ayrı mülkiyet konusu olabilmesi imkanı kabul edilmiştir. 2. Kamuya açıklık, aleniyet prensibi. Ayni hak, eşya üzerinde bir hakimiyet sağladığı ve herkese karşı ileri sürülebildiği için hakkın varlığını herkese açıklayacak bir görünüşe ihtiyaç vardır. Ancak bu sayededir ki ayni hakkı ihlal etmeme yükümü altında olan herkes ayni hakkın varlığını ve sahibinin kim olduğunu anlayabilir. Taşınır mallarda zilliyetlik bu mallar üzerinde fiilen tasarruf edenin hakkını açıklamaya yeterse de taşınmazlarda zilliyetlik için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bir taşınır mal üzerinde ayni hak sahibinin o malı elinin altında bulundurması normaldir. Fakat bir taşınmaz için aynı şey söylenemez. Bir saat normal olarak Malik'in kolunda durur. Oysa bir taşınmazın, Malik'in her an evinde oturması veya tarlasının başında durması normal olarak beklenmez. Bu sebepledir ki taşınmazlarda aynı hakların kamuya açıklığının tapu kütüğüne yapılacak kayıtlarla sağlanması imkanı İsviçre ve Türk hukuklarında kabul edilmiştir. Kamuya açıklık prensibinin sonucu olarak aynı hak kazanılması için prensip itibariyle taşınırlarda zilyetliğin elde edilmesi, taşınmazlarda tapu kütüğüne hakkın kaydedilmesi lüzumu kabul edilmiştir. Prensibin istisnaları ancak kanunun açıkça öngördüğü hallerde söz konusu olur. 3. İnancın korunması prensibi. Aynı haklar taşınırlarda zilyetlik, taşınmazlarda tapu sicilindeki kayıtla kamuya açıklanmaktadır. Açıklanan durum gerçeğe uyuyorsa sorun yoktur. Fakat açıklanan durum ile gerçek durum birbirinden farklı olabilir. Örnek olarak zilyet o malın maliki olabileceği gibi bir hırsız da olabilir. Bu durumda üçüncü kişiler açıklanan duruma güvenerek mal üzerinde aynı haklar kazanırlarsa acaba iyi niyetli üçüncü kişinin inancı mı yoksa gerçek hak sahibi mi korunacaktır? Medeni kanunumuz taşınmazlarda mutlak olarak inancı korumuş. MKM 1023 taşınırlarda ise ortalama bir çözüm tarzını benimsemiştir. MKM 988-990. 4. Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi. Borçlar hukukunda sözleşme serbestisi prensibi geçerli olduğu için taraflar kanunlarda düzenlenen sözleşme tipleri dışında yepyeni sözleşmeler yapabildikleri bir sözleşme tipinde de sözleşmenin içeriğini emredici hukuk kurallarına, ahlak ve adaba aykırı düşmemek şartıyla diledikleri gibi düzenleyebildikleri halde aynı imkan aynı haklarda mevcut değildir. Ancak kanunda öngörülen aynı haklar kurulabilir. Buna sınırlı sayıda olma, numerus clausus prensibi denir. Bu durum aynı haklarda yeterli açıklık ihtiyacının bir sonucudur. Medeni kanunun kabul ettiği aynı hak tipleri mülkiyet, irtifak, rehin ve taşınmaz yüküdür. Zilyetlik ise bir aynı hak değildir. Aynı hakların sayısı sınırlandırıldıktan başka her bir aynı hak tipinin içeriğini tayinde de borçlar hukukundakinden daha fazla bir sınırlama kabul edilmiştir. Ancak kanunun yapılacak değişikliğe kamuya açıklığı sağlama olanağını tanıdığı yerlerde ve tanıdığı oranda fertler bir aynı hakkın içeriğini arzularına göre tayin edebilirler. Bu olanak irtifak hakları için geniş ölçüde tanınmış, MKM 787 ise de taşınmaz yükünde içeriği tayin serbestisi daha sıkı sınırlamaya tabidir. MKM 839-F3. Mülkiyet ve rehinde ise içeriği tayin serbestisi sadece bazı noktalara münhasırdır. Örnek olarak MKM 731-871. O halde bireylerin kanundaki tipler dışında bir aynı hak yaratmaya veya kanunda düzenlenen bir aynı hakkın içeriğini kanunun çizdiği sınırı aşarak değiştirmeye yönelen işlemleri bu sonuçları sağlama gücünden yoksundur, hükümsüzdür. Çünkü konusu olanaksızdır. Fakat bu işlem sadece borç doğuran bir işlem olarak geçerli sayılmak için gerekli şartları taşıyorsa, bu takdirde sözü geçen işlemin bir borç işlemi olarak hüküm doğurması kabul edilebilir. Bu hukuki işlemlerde tahvil, konversiyon prensibinin bir uygulamasıdır. Fakat tahvil, conversion tarafların aynı hakkın hükümsüzlüğünü bilseler de borç sözleşmesini yapacakları kabul edilebilecekse söz konusu olur. Aksi halde tahvil mümkün değildir. Örnek olarak bir şeyi yapmak borcu başlı başına bir irtifak hakkına konu teşkil edemez. MKM 779. Buna rağmen Malik B, A'ya böyle bir aynı hak kurmayı taahhüt etse, hatta bu taahhüt tapuya aynı hak olarak kayıt da edilse, yapılan işlem aynı hak kurma yönünden hükümsüzdür. Fakat B, A lehine aynı hak olarak kurmak istediği borcu basit bir borç olarak ifa ile yükümlü sayılabilir. 5. Hak düşürücü süre ve zaman aşımı işlememesi prensibi. Yenilik doğuran haklar kanununun tayin ettiği sürelerde kullanılmazsa hak sona erdiği, yine muaccel, vadesi gelmiş bir alacak kanunen tayin edilen sürede talep edilmezse zaman aşımına uğradığı halde medeni kanunumuz aynı haklarda ne bir hak düşürücü süre ne de bir düşürücü zaman aşımı kabul etmiştir. Bu husus, aynı haklardan fiilen istifade edilmemesi halinde hakkın düşmeyeceğini gösterdiği gibi aynı hakkın herkese karşı ileri sürmesini sağlayan talep ve davaların da aynı dava, aynı talep zaman aşımına uğramayacağını ifade eder. Kanunun koyduğu şartların gerçekleşmesi sayesinde başka bir kimse bir malın mülkiyetini zaman aşımı yoluyla kazanınca kazandırıcı zaman aşımı, o zamana kadarki maliki mülkiyet hakkının sona ermesi bu hallerde bir hak düşürücü süre bulunduğu anlamına gelmez. Şayet malik hakkını fiilen kullanmadığı için hakkı düşse ve üçüncü kişi sahipsiz hale gelen malı kazanır durumda olsaydı bir hak düşürücü süre söz konusu olurdu. Halbuki kazandırıcı zaman aşımı şartları gerçekleşip bir üçüncü kişi mülkiyeti bu yolla kazanmadıkça bir malik hakkını ne kadar uzun süre kullanmamış olursa olsun hakkı sona ermez. İkinci ayrımın sonu sayfa 24.